Ayrım 16 Çöküş Jair Diamond Sayfa 163 4. Bölüm Eskiler, Anasazi ve Komşuları Çöl Çiftçileri. Bu kitapta ele alınan toplumsal çöküş hikayeler arasında en uzak konumda bulunan yerler bir önceki bölümde ele aldığımız Pitcairn ve Henderson adalarıdır. Ancak Anasazi Chaco kültürü, ulusal tarihi parkı ve ABD'nin güneybatısında New Mexico 57. otoyolda bulunan ve evimin bulunduğu Los Angeles'a sadece 600 kilometre uzaklıktaki Mesa Verde Ulusal Parkı Amerika'ya en yakın yerlerdir. Bir sonraki bölümün konusu olan Chaco'nun düşüşü ve sonu Maya şehirleri gibi Amerika'nın yerli halkına ait bu ve diğer eski harabeler her yıl modern dünyadan binlerce turist çekiyor. Eski güneybatı kültürlerinden biri olan mimbreler, gerçekçi şekiller ve geometrik desenler taşıyan güzel çömlekleriyle sanat koleksiyonu yapanların gözdesi. Sadece 4000 kişiden oluşan bir toplumun eşsiz kültürü birdenbire ortadan kalkmadan önce birkaç nesil boyunca ayakta kalabilmiş. ABD'nin eski güneybatı toplumlarının milyonları değil, ancak binleri bulan nüfusları ile Maya şehirlerinden çok daha küçük çapta faaliyet gösterdiklerine inanıyorum. Maya şehirleri çok daha fazla bir alana yayılmış, bitmez tükenmez eserlerle bezenmiş, kralların yönettiği yerlerdi. Ayrıca Mayaların kendilerine has yazıları da vardı. Fakat Anasaziler 1880'lerde Chicago'da ilk çelik gökdelenler yapılana kadar rekoru kırılamayan Amerika'nın en yüksek ve büyük binalarını inşa etmeyi başarmışlardı. Anasaziler Mayaların kültürünü en ince detayına kadar öğrenmemizi sağlayan yazıları gibi bir yazıya sahip olmasalar da Amerika'nın güneybatısındaki bu medeniyetlerin geride bıraktıkları yapılarla yakın zamanda arkeologlar tarafından çözüleceğine ve Paskalya, Pitcairn ve Henderson'dan çok daha iyi bir şekilde anlaşılacağına inanıyorum. Amerika'nın güneybatısında tek bir kültür ve çöküşe değil, bir dizi kültür ve çöküşe rastlıyoruz. Değişik zaman ve değişik yerlerde bölgesel çöküş geçiren güneybatı kültürleri arasında mimbreler M.S. 1130, 12. yüzyılın ortasında veya sonlarında yaşamış olan Chaco Canyon, Kuzey Siyah Mesa ve Virgin Anasazilerini sayabiliriz. 1300'lerde Mesa Verde ve Kayente Anasazi, 1400'lerde Mogollonlar ve 15. yüzyılda da gelişmiş sulama sistemlerine sahip olan Hohokamlar vardı. Bu ani çöküşler Kristof Kolomb'un yeni dünyaya gelişinden 1492 önce olmasına rağmen Anasazilerden hala arta kalanlar var. Hopi ve Zuni Kızılderilileri gibi diğer güneybatı yerli Amerikan toplumları torunlarıyla birlikte bugüne kadar varlıklarını sürdürmektedirler. Peki birbirine komşu olan bu toplumların birdenbire ortadan kalkmasının ya da böyle ani düşüşler göstermesinin sebebi neydi? Bu soru karşısında hemen aklımıza tek unsur sebepleri geliyor. Çevre tahribatı, kıtlık, savaş veya yamyamlık. Gerçekte Güneybatı ABD tarih öncesi dönem neredeyse tek unsur açıklamaları ile dolu bir mezarlık. Burada pek çok unsur etkili olmuş ama en önemlisi bu bölgenin dünyanın geri kalan kısmı gibi tarım için kırılgan ve elverişsiz bir çevre olması. Az ve düzensiz yağış alıyor, toprakları çabuk verimsizleşiyor ve ormanları çok uzun sürede tekrar gelişiyor. Çevresel sorunlar, özellikle de büyük kuraklık ve erozyonlar, insan hayatından çok daha uzun aralıklarla meydana geliyor. Tüm bu zor koşullar düşünüldüğünde, buradaki eski Amerikan toplumlarının gelişmiş tarım toplumları kurmuş olmalarını düşünmek etkileyici. Başarılarının bir delili bugün bu topraklarda hala tarım yapılıyor olması. Aralarda eski Anasazi taş evleri, baraj ve sulama sistemlerinden kalma kalıntıların görüldüğü çöllük alandan geçmek benim için etkileyici ve unutulmaz bir tecrübeydi. Anasazi ile birlikte Amerika'nın güneybatısındaki diğer çöküşler sürükleyiciliklerinin yanı sıra bu kitabın hedefleri açısından öğretici bir yan barındırıyor. Bunlar insanların çevre üzerindeki etkisiyle iklim değişikliklerinin kesişme noktasını kendi kendine yeterli olamayan kompleks toplumların ithalat ve ihracata bağlılığını ve nüfus ve güç açısından zirveye ulaştıktan sonra yavaş yavaş çöküşe doğru yol alan toplumları çok iyi anlatmaktadır. Ağaç halkaları. Güneybatı'nın tarih öncesine ilişkin bilgilerimiz arkeologların bu alanda sahip olduğu iki avantajdan ötürü oldukça detaylı. Birincisi aşağıda izah edeceğim gübrelik yöntemi. Bu yöntem 10-20 metrelik bataklık içerisinde birkaç 10 yıl içerisinde yetişen bitkiler hakkında bilgi veren sanal bir zaman kapsülü gibi çalışmaktadır. Bu yöntem sayesinde paleobotanikçiler yerel bitki örtüsünde meydana gelen değişimleri yeniden kurabilmişlerdir. Yöntemin sunduğu diğer bir avantaj ise arkeologlar tarafından diğer yerlerde kullanılan ve 50 ile 100 yıllık hata payı bulunan radyokarbon yöntemi yerine söz konusu alandaki ağaçların halkalarına bakarak yapıların yaşlarının bulunabilmesi. Ağaç halkası yöntemi Güneybatı'da yağış ve ısının mevsimden mevsime değişmesine bağlı olarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu gerçeğe bağlı olarak ağaç gelişim oranları da mevsimden mevsime değişim göstermektedir. Bu nedenle ılımlı alanlarda yetişen ağaçlarda tropikal yerlerde yetişenlerin tersine, buralarda gelişim mevsime bağlı değil süreklidir, her sene gelişimini gösteren bir halka eklenmektedir. Ancak Güneybatı bu yöntemin ılıman iklime sahip olan diğer yerlerden çok daha iyi uygulandığı bir yerdir. Bilim adamları arasında dendrokronoloji, Yunanca'da dendron ağaç, kronos zaman olarak bilinen ağaç halkasına göre tarih belirleme yöntemi şu şekilde çalışmaktadır. Eğer bugün bir ağaç keserseniz halkaları en dıştaki halkadan, yani bu yılın halkası, içe doğru kolayca sayabilirsiniz. Eğer 177 tane halka saymışsanız bugünün tarihi olan 2005'ten 177'yi çıkarırsınız ve ağacın 1828'de dikildiğini anlarsınız. Ne var ki Anasazi devrinden kalma bir ağaca baktığınızda tarih belirlemek daha zordur. Bir kere en başta ağacın kesildiği tarihi bilmiyorsunuz. Ağaçların büyüme halkalarının genişliği o yılın kurak veya yağışlı olmasına göre yıldan yıla değişmektedir. Bu nedenle bir ağaç kesitindeki halkaların dizilimi eskiden telgraf göndermek için kullanılan Mors alfabesindeki şifreler gibi bir mesaj taşımaktadır. Mors alfabesindeki nokta nokta tire nokta tire kodu ağaç kesitinde geniş geniş dar geniş dar olarak bulunmaktadır. Aslında ağaç kesitindeki bu bilgiler Mors alfabesinden çok daha zengin ve belirgindir. Çünkü Mors alfabesinde bulunan nokta ve tirenin tersine ağaç kesitlerinde çok farklı genişlikte halkalar bulunmaktadır. Dendrokronolog olarak bilinen ağaç halkası uzmanları, bilinen bir senede kesilen ağaçtaki daha geniş ve daha dar dizilimleri ve geçmişte bilinmeyen bir tarihte kesilen ağacın dizilimlerini incelerler. Bir noktada teşhis ettikleri aynı geniş, dar şekil ve sıralamaları farklı olanlarından ayırırlar. Diyelim ki bu yıl 2005, 400 halkaya sahip olan yani 400 yaşında olan bir ağaç kestiniz. Bu ağaçta 1643'ten geriye doğru 1631'e kadar özellikle 5 geniş halka, 2 dar halka ve 6 geniş halka dizilimi olsun. Eğer aynı belirleyici dizileme kesim tarihi bilinmeyen 332 halkalı bir ağacın dış halkasından itibaren 7. halkasında rastlarsanız, bu durumda bu ağacın 1650'de yani 1643'ten 7 sene sonra kesildiği ve ağacın 1318'de 1650'den 332 sene önce büyümeye başladığı sonucuna varabilirsiniz. Bu noktada bu 1318 ile 1650 yılları arasında yaşamış ağaçla daha önceki tarihlerde yaşamış ağaçları karşılaştırarak daha önceki yıllara uzanabilirsiniz. Bu şekilde dendrokronologlar dünyanın bazı bölgelerinde binlerce yıl geriye gidebilmişler. Bu tür kayıtlar yerel hava durumu ile yakından bağlantılı olarak belli bir coğrafi alan için geçerlidir. Çünkü hava ve bu nedenle ağaç büyüme eğilimleri coğrafi konuma göre değişmektedir. Örneğin Amerikan Güneybatı temel ağaç halka kronolojisi Kuzey Meksika ile Wyoming arasındaki bölge için geçerlidir. Dendrokronolojinin fazladan sağladığı bir avantaj her bir halkanın genişlik ve altyapısının yağan yağmur miktarını ve o yıl boyunca yağmurun yağdığı mevsimi yansıtmasıdır. Bu nedenle ağaç halkalarının incelenmesi geçmişteki iklimlerin de tahmin edilmesine olanak sağlıyor. Örneğin bir dizi geniş halka nemli bir döneme, bir dizi dar halka ise kuraklığa işaret etmektedir. Ağaç halkaları bu nedenle güneybatıda çalışma yapan arkeologlara doğru tarihleme yapmalarını ve yıldan yıla detaylı çevresel bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Tarımsal stratejiler. Amerika'da toplayıcılık, avcılık yaparak yaşamlarını sürdüren ilk insanlar Amerika'nın güneybatısına M.Ö. 11.000'de geldiler. Ne var ki tahminen bu tarihten daha da önce bugünkü modern yerel Amerikalıların ataları olan Asyalılarca yeni dünyanın kolonileştirilmesinin bir parçası olarak Asya'dan yeni dünyaya insanlar göçtü. Amerika'nın bu bölgesinde evcilleştirilebilir yabani bitki ve hayvan türlerinin azlığından dolayı tarım kendiliğinden gelişmedi. Meksika'dan getirilen mısır, kabak, fasulye ve diğerleri, mısır M.Ö. 2000'de, kabak M.Ö. 800'de gelmesine rağmen, pamuk ancak M.Ö. 400'de gelmişti, bu bölgede tarımı canlandıran ürünler oldu. Bu bölgedeki insanlar ayrıca hindi evcilleştirdi. Ancak hindiler ilk defa Meksika'da evcilleştirilip sonradan Amerika'nın bu bölgesine mi getirilmiş yoksa tersi mi olmuş? Bu konuda tartışmalar sürmektedir. Apaçilerin 18. ve 19. yüzyıllarda yaptığı gibi Güneybatı'nın yerli Amerikalıları da toplamacılık ve avcılığa dayanan yaşam biçimlerine tarımı da dahil etmişlerdi. Apaçiler ürünlerin yetiştiği mevsimlerde göçebeliği bırakıp ekin ekiyor ve hasat yapıyorlar, yılın geri kalan kısmında da toplayıcı avcı olarak göçebe hayatı yaşıyorlardı. Milattan sonra 1. yüzyılda bazı güneybatılı yerli Amerikalılar köylere yerleşmiş ve su yolları açarak oluşturdukları sulama sistemlerine dayalı tarıma başlamışlardı. Bundan sonra nüfusları patlama gösterdi ve milattan sonra 1117 yıllarından başlayarak şehirler kale içlerine hapsoluncaya kadar genişlemeler oldu. Buralarda Güneybatı'nın temel sorununa farklı çözümler getiren 3 tip tarım ortaya çıktı. Günümüzde hemen hemen hiç tarım yapılamayan, önceden tahmin edilemeyen az yağış miktarlı bu yerlerde tarım yapmak için su nasıl bulunacaktı? Çözümlerden biri sözde kuru tarımdı. Bu yöntemde yüksek yerlere yağan yağmurlardan istifade ediliyordu. Bulunan ikinci çözümde tarlalara doğrudan yağan yağmura gerek yoktu. Bunun yerine yerin altındaki suyun bitki köklerinin çekebileceği seviyeye kadar gelmesi gerekiyordu. Bu metot kanyon tabanlarında kesik kesik veya devamlı akan ırmaklarda ve Chaco kanyonundaki gibi sığ alüvyonlu yeraltı suyu seviyelerinde uygulanıyordu. Üçüncü çözüm özellikle Hoho Kamlarca ve aynı zamanda Chaco Kanyonu'nda kullanılıyordu. Bu yöntem hendek veya kanallarda suların biriktirilerek sulanacak tarlalara aktarılmasından ibaretti. Güneybatı'da ürünleri yetiştirmek için gerekli suyun toplanmasında bu üç yöntemin farklı versiyonları kullanılırken, farklı yerlerdeki insanlar bunların uygulanması için alternatif stratejiler geliştirdiler. Deneyler neredeyse 1000 yıldan fazla sürdü ve birçoğu yüzyıllar boyunca başarıyla uygulandı. Ama bir tanesi dışında hepsi insanların veya iklim değişikliklerinin neden olduğu çevresel sorunlar karşısında iflas etti. Her bir alternatifin kendine göre taşıdığı farklı riskler vardı. Stratejilerden bir tanesi Mogollonların, Mesa Verde'deki insanların ve Pueblo bir çağı olarak bilinen erken tarım çağındaki insanların yaptığı gibi yağışın daha fazla olduğu yüksek yerlere taşınmaktı. Ama bu yüksek yerlerin bir dezavantajı vardı. Buralar çok soğuktu ve özellikle soğuk geçen dönemlerde ürünlerin yetişmesi mümkün olmuyordu. Bunun tam tersine daha sıcak olan alçak yerlerde de tarım yapılıyordu. Ancak yağış buralarda kuru tarım yapılması için yeterli olmuyordu. Hohokam bu soruna Peru dışındaki Amerika topraklarında yüzlerce kilometrelik ikincil kanallara sahip çok geniş bir sulama sistemi inşa ederek çözüm buldu. Bunlar ana kanallardan 20 kilometre uzunluğunda, 490 santim derinliğinde ve 2438 santim genişliğinde ayrılan ikincil kanallardı. Ne var ki sulamanın yol açtığı bir risk de söz konusuydu. İnsan yapımı su hendekleri ve kanalları, doğal su hendeği ve kanalları meydana getiren ani ve şiddetli yağmur sularının kaçmasına neden oluyor ve kuru vadi denen derin kanallar uyuyordu. Buralarda su seviyesi tarla seviyesinin altına düşüyor ve pompası olmayan çiftçiler için sulamayı imkansız hale getiriyordu. Ayrıca Hohokam'da olduğu gibi sulama özellikle şiddetli yağmur ve sellerin baraj ve kanalları yıkmasına da neden olabiliyordu. Daha konservatif bir strateji sadece suyu tükenmeyecek kaynak ve yer sularının bulunduğu yerlerde tarım yapmaktı. Bu başta Mimbrelerin ve Chaco Canyon'da Pueblo 2 olarak bilinen çağda yaşayan insanların benimsediği bir çözümdü. Ancak daha sonra tarım için çok elverişli olan nemli yıllarda tarımı fazla güvenilir olmayan kaynak ve yeraltı sularının bulunduğu alanlara doğru genişletmek tehlikeli derecede cazip hale geldi. Tehlikeli diyoruz çünkü birdenbire iklim değişikliği olup da her yer kuraklaşınca nüfusu çoğalan bu alanlardaki halk artık ürün yetiştirememeye başladı. Mimbrelerin başına gelen de buydu. Önceleri güvenli bir şekilde sulak yerlerde tarım yapılırken nüfusun artmasıyla birlikte daha kurak olan yerlere de ihtiyaç duyuldu. Bu cesur girişim sayesinde yağışın bol olduğu zamanlarda nüfus için gerekli tarım ürünlerinin yarısı kurak bölgelerden elde edilebiliyordu. Ancak yağışlar kesilip de kurak dönem başlayınca işler tersine döndü. Sulak tarım alanlarından elde edilen ürünlerle beslenemeyecek kadar çoğalmış nüfus nedeniyle Mimbre toplumu birdenbire ortadan kayboldu. Başvurulan başka bir çözüm toprak verimsizleşip yorulana kadar aynı alanı birkaç on yıl boyunca kullanmak, sonra da başka bir yere taşınmaktı. Bu yöntem nüfus yoğunluğunun az olduğu zamanlar için geçerliydi. Nüfus az olduğu için taşınacak çok yer oluyor, geride bırakılan yerlerin tekrar güçlenip verimli hale gelmelerine yeterince zaman tanınabiliyordu. Bugün dikkatimiz Chaco Canyon'daki Pueblo Bonito gibi içinde genelde birkaç yüzyıl boyunca kesintisiz olarak oturulmuş birkaç büyük şehre çekilse bile güneybatıdaki arkeolojik alanların pek çoğunda sadece birkaç on yıl oturulmuştur. Ne var ki nüfuslar artınca bu yer değiştirme olayı da yapılamamaya başlamıştı. Diğer bir strateji de yağış yerel olarak tahmin edilemez olsa da birkaç yere birden ekin ekmek ve bu ekilen yerlerden hangisi yeterli yağmur alırsa oradan hasatı toplamaktı. Hasatın bir bölümü o sene yeterli yağmur almayan yerlerdeki insanlara dağıtılıyordu. Bu Chaco Canyon'da benimsenen yöntemlerden bir tanesiydi. Ancak bu dağıtma işinin yapılabilmesi için farklı siteler arasında karmaşık bir takım siyasi ve sosyal sistemlerin oluşturulması gerekiyordu. Ve bu karmaşık sistemler kullanılmaz hale geldiğinde çok fazla insan açlıktan ölmüş oluyordu. Son strateji de daimi veya güvenilebilir su kaynakları etrafında yerleşip buralarda tarım yapmaktı. Ancak buraları sel yollarının üst tarafında kalmalıydı. Yoksa tarla ve köyler sular altında kalabilirdi. Ayrıca her bir yerleşim yerinin kendine yeterli olabilmesi için farklı ekonomiler uygulanmalıydı. Günümüzde Güneybatı'nın Hopi ve Zuni Pueblos'unda yaşayan insanların ataları olan insanlarca benimsenen bu çözüm bin yıldan fazla bir süre oldukça işe yaradı. Çevrelerindeki müsrif Amerikan toplumunu gören çağdaş Hopi ve Zuniler bugün kafalarını sallayarak "Biz sizler gelmeden çok önce de buradaydık ve siz gittikten sonra da buralarda olmak istiyoruz" diyorlar. Tüm bu alternatif çözümler benzeri bir risk taşıyor. İyi yağış alan ve yeraltı kaynaklarının iyice dolduğu bir dizi iyi geçen yıldan sonra nüfus artıyor ve sonuçta toplum karmaşık hale gelip diğer toplumlara bağımlı hale geliyor. Böyle bir toplum daha az nüfusa sahip ve diğer toplumlara daha az bağımlı toplumlara göre yağışın azaldığı bir dizi kötü yıldan sonra artık kendini toparlama yeteneğini kaybediyor. İlerleyen satırlarda göreceğimiz gibi Longhouse Vadisi'ndeki Anasazi yerleşimlerinin sonunu getiren şey bu ikilem oldu. Chaco'nun sorunları. Üzerinde en yoğun çalışma yapılan yerlerden bir tanesi Kuzeybatı New Mexico'da Chaco Kanyonu'ndaki Anasazi'lerdir. Chaco Anasazi toplumu M.S. 600'den sonra ortaya çıktı ve 1150-1200 yılları arasında ortadan kayboluncaya kadar 500 yıl boyunca hüküm sürdü. Anasaziler Kolombiya öncesi Kuzey Amerika'da en büyük binaları inşa eden, oldukça karmaşık bir örgütsel yapıya sahip, coğrafi açıdan çok büyük bir alana yerleşmiş bir toplumdu. Bugün ıpıssız, hiçbir yerinde ağaca rastlanmayan ve tuza dayanıklı çalılardan başka hiçbir şeyin yetişmediği Chaco Canyon Milli Parkı'ndaki birkaç korucu barınağından başka hiçbir yerleşimin olmadığı görüntüsüyle korkutucu bir görünüme sahip. Böylesine çorak topraklarda neden büyük bir şehir kurulmuş olsun ki? Yoksa bütün bu büyük binaları inşa ettikten sonra buraları terk edip gitmişler miydi? Milattan sonra 600 yıllarında buraların yerlisi olan Amerikalı çiftçiler, Chaco Canyon'a geldiklerinde çağdaşları olan diğer güneybatı yerel Amerikalıları gibi önceleri yerin altına uyulmuş evlerde yaşıyorlardı. Milattan sonra 700 yıllarında kendilerinden 1600 kilometre ileride taş yapılar inşa eden yerel Amerikan toplumlarından bir haber, Chaco Anasaziler kendi başlarına taşlardan inşaat yapma teknikleri geliştirdiler. İlk etapta bu yapılar sadece tek katlıydı. Ancak milattan sonra 920'de iki kata çıktılar. Daha sonraki 200 yıl boyunca bu yapılar 5-6 katlı, içinde 600 oda bulunan, tavanları 490 santim uzunluğunda, 318 kilogram ağırlığında keresteler taşıyan devasa yapılar haline gelecekti. Tüm Anasazi yerleşim yerleri içerisinde neden sadece Chaco Canyon'da yapı teknikleri ve siyasi sosyal güçlükler doruğa çıkmıştı? Muhtemel sebepler Chaco Canyon'un sahip olduğu bir takım çevresel avantajlardı ki bunlar önceleri Kuzeybatı New Mexico içerisinde bir vaha etkisi yapmıştı. Dar olan kanyon birçok yan kanaldan ve yüksek platolardaki su fazlasını kendisine çekiyor ve böylece yüksek alüvyonlu yeraltı seviyelerindeki arazide yerel yağışa bağlı kalınmaksızın tarım yapılabiliyordu. Buralarda ayrıca yüksek oranda toprak yenilenmesi de gerçekleşiyordu. Kanyondaki büyük oturulabilir alan ve çevresindeki 80 kilometrelik bölge böylesine kurak bir alan için nispeten yüksek bir popülasyona ev sahipliği yapıyordu. Chaco bölgesi birçok yararlı yabani bitki ve hayvan türlerini barındırıyor ve bulunduğu alçak rakım nedeniyle yıl içerisinde nispeten uzun bir dönem boyunca tarım yapılabilmesini olanak sağlıyordu. Başlangıçta yakındaki ardıç ormanları inşaatlar için kereste ve yakmak için odun sağlıyordu. Ağaç halkalarından teşhis edilen ilk çatı kirişleri, ki bunlar güneybatının kuru iklimi nedeniyle çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş, buradaki yerel ağaçlardan yapılmış. Anasazi'de insanlar büyük çapta mısır, kabak, fasulye ile besleniyorlarmış. Fakat eski arkeolojik katmanlar aynı zamanda yabani bitkilerin %75 protein tüketildiğini ve geyik avlandığını da gösteriyor. Chaco Canyon'un sahip olduğu tüm bu doğal avantajlar güneybatı ortamının kırılganlığından kaynaklanan iki büyük dezavantaj ile nötr hale geliyordu. Bunlardan birincisi suyun idaresi ile ilgili sorunlardı. İlk başlarda yağmur fazlası, hem su fazlası hem de yüksek alüvyonlu yeraltı suyu seviyesi nedeniyle kanyonun düz zeminine geniş bir kağıt gibi yayılarak tarıma izin veriyor olmalıydı. Anasaziler suyu sulama için kanallara yönlendirmeye başlayınca kanallardaki su fazlasının konsantrasyonu ve bitki örtüsünün temizlenmesi doğal olaylarla birleşmiş ve milattan sonra 900 civarında su seviyeleri tarla seviyelerinin altında olan derin kuru vadilerin kesilmesine neden olmuş. Bu durum yeraltı suyuna bağlı tarımı kuru vadiler tekrardan dolana kadar imkansız hale getirmiştir. Kuru vadilerin bu şekilde kesimi çok ani olarak meydana gelebilir. Örneğin 1880'lerin sonunda Arizona'daki Tucson'da Amerikan yerleşimciler sığ yeraltı suyu seviyesi ile kesişmesi için sözde bir kesişme endeği kestiler ve suyunu aşağı doğru akıttılar. Maalesef 1890 yazında yoğun yağışla birlikte ortaya çıkan seller bu hendeğin başını kesmiş ve sadece 3 gün içerisinde kendisine 6 mil uzatarak Tucson civarında zemin seviyesinden aşağıda tarımsal açıdan kullanışsız bir hale getirmiştir. Güneybatı Amerika'nın ilk sakinleri muhtemelen aynı yönteme başvurmuş ve aynı sonuçlarla karşılaşmışlardır. Chaco Anasazi kanyonlarındaki kuru vadilerle birkaç şekilde başa çıkmaya çalıştılar. Ana kanyon seviyesinin üzerinde yağmur suyunu depolaması için yan kanyonlar içerisinde barajlar inşa ederek yağmur suyunun sulayabileceği tarla sistemleri kurarak kanyonun kuzey kenarını çeviren uçurumlarının üzerinden gelen yağmur suyunu tutarak ve ana kanyonun karşısında kayadan bir baraj inşa ederek. Su idaresinin yanı sıra diğer bir ciddi çevresel sorun ormanların ortadan kalkmasıydı. Bu durum kemirgen gübrelerinde yapılan analiz ile ortaya çıkmıştı. Şimdiye kadar hiç kemirgen gübreliği görmemiş ve bu nedenle kavrama yabancı olabilirsiniz. Bu gübreliklerin anasazi tarihi ile ne gibi bir bağlantısı var diyorsanız size hemen anlatayım. 1849 yılında Nevada çölünü geçen 3 altın maden işçileri bir uçurumun başında şekere benzeyen parıltılı küçük toplara rastladılar. Bunları yediklerinde şekerli bir tada sahip olduklarını gördüler. Ne var ki bu küçük şeylerden yiyen herkeste mide bulantısı başladı. Sonunda bu topların çevreden topladıkları bitki döküntüleri, hayvan ve yiyecek artıkları, kemik kalıntıları ve kendi atıklarıyla yaptıkları yuvalarla kendilerini koruyan küçük kemirgen hayvanların sertleşmiş atıkları olduğu ortaya çıktı. Kemirgenler yuvaları dışındayken yırtıcı bir hayvana yem olmamak için yuvalarından yalnızca 10-20 metre uzaklaşıyor ve ancak bu bölgeden yemek topluyorlardı. 20-30 yıl sonra kemirgenlerin yeni nesilleri bu eski yuvayı bırakarak başka bir yere yuva yapıyorlardı. Bu arada kristalleşmiş sıvı atıklar eski yuvadaki maddenin parçalanmasını engeller. Bu tür yuvalardaki atık sayesinde paleobotanikçiler kabuk bağlamış onlarca bitki artığını teşhis etmek suretiyle kemirgenlerin yuvalarını yaparken kullandıkları bitkileri belirleyebilir. Zoologlar ise bu yuvalardan buldukları çevredeki böcek ve omurga artıkları ile o zaman yaşamış hayvanları belirleyebiliyorlardı. Doğrusu bir kemirgen yuvası her paleontoloğun rüyasıdır. Birkaç on yıllık bir zaman dilimine ait yerel bitki örtüsünü zaman kapsülü gibi içinde barındıran bir yapısı vardır. Paleontolog Julio Betancourt, 1975 yılında New Mexico'ya turist olarak giderken Chaco Canyon'u da ziyaret etti. Pueblo Bonito çevresindeki ağaçsız yerlere bakarken kendi kendine, "Buraları Moğol bozkırlarına benziyor. Bu insanlar kerestelerini ve ateş yakmak için odunu nereden temin etmişler acaba?" diye düşünmüştü. Harabeleri inceleyen arkeologlar da kendilerine hep aynı soruyu soruyorlardı. 3 yıl sonra bir arkadaşı tamamen başka sebeplerden dolayı kemirgen yuvaların incelemesi ile ilgili bir öneri yazmasını istediğinde Julio birden burayla ilgili ilk izlenimlerini hatırladı. Kemirgen yuvaları konusunda uzman olan arkadaşı Tom Van Devender'a telefon açtığında Tom'un çoktan Pueblo Bonito yakınındaki milli parktaki kamp alanından birkaç yuva topladığını öğrendi. Yuvaların hemen hepsinde artık civarda yetişmeyen ancak Pueblo Bonito'nun ilk yapılarındaki çatılarda, ocaklarda kalan kömürlerde ve çöp yığınlarında bulunan iğnesiz çamlara rastlandı. Julio ve Tom bunların çamların bu bölgede yetiştiği eski bir dönemden kaldığını anladılar. Ancak ne kadar eski olduklarına dair bir fikirleri yoktu. Belki bunlar sadece bir yüzyıl önceye ya da daha eskiye aitti. Bu nedenle ellerindeki örnekleri radyokarbon tarihlemesi için laboratuvara verdiler. Test sonuçları geldiğinde Julio ve Tom gübreliklerin bir yıldan eski olduğunu öğrenerek oldukça şaşırdılar. Bu beklenmedik gözlem kemirgen yuvalarının incelenmesi konusunda bir patlamaya sebep oldu. Bugün Güneybatı'nın kuru iklimi nedeniyle yuvaların çok yavaş çürüdüğünü biliyoruz. Eğer bir çıkıntı veya mağara içerisinde olup dış etkilerden iyi korunmuşsa yuvalar 40 bin yıl kadar yani tahmin ettiğimizin çok ötesinde bir süre dayanabiliyorlar. Julio bana King Kletsu'nun yakınındaki Chaco Anasazi'de gördüğüm ilk yuvayı gösterdiğinde bu taze görünümlü yuvanın mamutların, Amerikan aslanlarının hatta buz çağında yaşamış hayvanlara ait olabileceğini düşünerek şaşırmaktan kendimi alamadım. Chaco Canyon'da Julio 50 kadar yuva toplayarak radyokarbonlama yöntemiyle tarihlerini belirledi. Sonuçlar etkileyiciydi. Anasazi medeniyetinin doğuşu ve çöküşünü yani milattan sonra 600 ile 1200 arasındaki tüm dönemi kapsıyorlardı. Bu şekilde Julio Anasazi dönemi boyunca Chaco Canyon'un bitki örtüsündeki tüm değişimleri tespit edebiliyordu. Bu incelemeler sonucunda milattan sonra 1000 civarında Chaco Canyon'da artan nüfusun sebep olduğu iki çevre sorunundan birinin ormanların yok olması olduğu ortaya çıktı. Bu tarihten önceki yuvalarda Julio'nun ilk incelediği yuva ve bana gösterdiği yuvadaki gibi hala çam ve ardıç iğnelerine rastlanmıştı. Bu nedenle Chaco anasazi yerleşim yerleri ilk defa bugün çıplak olan çam ormanlarının içine kurulmuştu. Ne var ki milattan sonra 1000'den sonraki yuvalarda çam ve ardıca rastlanmıyordu. Bu da söz konusu tarihlerde ormanların tamamen ortadan kalktığını ve yörenin bugünkü ağaçsız halini aldığını gösteriyordu. Chaco Kanyon'un bu kadar çabuk ormanlarını kaybetmesinin sebebi 2. bölümde anlattığımız Paskalya Adası ve diğer kuru Pasifik adalarının ormanlarını kaybetme sebebiyle hemen hemen aynı. Kuru iklimde ağaçların tekrardan büyüme hızı ağaçların kesilme hızına ayak uyduramayacak kadar yavaş. 16. ayrımın sonu. Sayfa 174.